yüzünden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Nisan 2022 günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü, haftanın gündemi tabii Ukrayna operasyonu, Rusya'nın bütün gündemi belirliyor. Notları aktaracağım size. Amerikan yönetiminden 33 milyarlık, milyar dolarlık kongreden Ukrayna'yı başta silahlandırmak olmak üzere para talebi ortaya atıldı. Bitmiyor Ukrayna'nın silahlandırılması. Bu arada Ukrayna'da başkanlık danışmanı işlerin hiç de iyi gitmediği ordu için bunu vurgulayan bir söyleşi yapmış durumda. Neden buradan bir ateşkes ve barış çıkartılmaya çalışılmıyor, silahlandırılmaya çalışılıyor soruları ortada. Rusya'da 9 Mayıs bayramı artık yaklaşıyor. Rusya liderliğinin mesajları bekleniyor ama bir yandan Polonya ve Transnistria üzerinden yeniden daha büyük bir gerilimin ortaya çıkması, bölgeselleştirilmeye çalışılacağı iddiaları geliyor Rusya tarafından. NATO içerisinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, NATO'ya katılmaları, daha doğrusu tarafsızlık statülerinden vazgeçilmeleri. İsveç Başbakanı referanduma gerek yok, biz parlamentoda gereken kararı alırız, sır teşkil edecek konular var dedi. Aktaracağım birazdan. Bu arada tabii işin ekonomi cephesinde Avrupa'daki durum parlak değil. Ruble ile ödemeler, ikili hesap daha doğrusu, euro yatırıp rubleye çevrilmesi, Moskova borsasından ruble satın alınarak bir takım şirketlerin, özel şirketlerin bu işe uyum sağlamaya başladıkları, kontratları ödeme yöntemindeki değişikliğin ihlal etmediği ya da etmeyeceği görüşleri dile getiriliyor. Avrupa için enflasyonla ilgili açıklamalar var. Hem Euro bölgesi hem Fransa ve Almanya'da yine rekorlar kırılıyor. Japonya'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı'ndan da yine açıklamalar olduğunu, tabii Almanya'daki tartışmalara dün Dilek Zapçıoğlu ile birlikte bakmıştık efendim. Polonya kanadından bizde çok fazla Ukraynalı sığınmacı var. Türkiye gibi bize de Avrupa'nın para vermesi lazım. Sesleri yükselmeye başlandı. Türk dış politikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen Suudi Arabistan ziyareti başlamış durumda. Mesajları var. Umre ziyareti de yaptı. Tabii Suudi yönetimiyle Türk hükümeti arasındaki gerilimi hatırlayacaksınız. Kaşıkçı dosyası üzerinden. Dosyalar da teslim edildi zaten Riyad'a. Üstü kapatılmış gözüküyor. Çok sert retorik kullanılmıştı ama bir yere varmış değil. Dışişleri Bakanı Latin Amerika turunu tamamlıyor. Türkiye-Ermenistan görüşmeleri ve Türk-Yunan ilişkilerinde Yunanistan'ın Türk hava sahasına yönelik ihlalleri gündeme taşınmış durumda. Ayrıca Kavala davası ile ilgili Almanya'dan Türkiye'ye sert tepki var. Birazdan aktaracağım sizlere. Yine Afganistan'la ilgili Taliban'la, Türkiye'nin Katar'la birlikte Afganistan'da Kabil'deki havaalanını işletme çabaları, Taliban'ın bağımsızlık vurgularına, güvenliği sağlama vurgularına takılmış gibi gözüküyor. Bugün dünya gündemi yoğun, hepsini aktaracağım ama bu haftaya belki damgasını vuran mesele Twitter, Elon Musk tarafından Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su, dünyanın en popüler isimlerinden birisi Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Aldı almasını ama tartışmalar tetiklendi. Malum ifade özgürlüğü epey bir zamandır rafa kaldırılmış durumda. Daha doğrusu birileri o ifade özgürlüğünün sınırlarını kendi perspektifleri, siyasi perspektifleri, kültürel perspektiflerine göre çizmek istiyorlar ve hatta ifade özgürlüğü mutlakiyetçiliği diye bir takım kavramlar ortaya attılar. Kime göre, neye göre sınırlar nasıl çizilecek, bu gerçekten büyük bir tartışma. Teknoloji şirketleri aynı şekilde bütün her şeyin sınırlarını, tabii ki hiçbir şey sınırsız olmayacak ama neye göre çizilecek? Bu önemli bir tartışma. Tabii Elon Musk'ın ifade özgürlüğünün arttırılması vurgusu sıkıntılı bir başlık olduğu çıktı. Trump yasaklanmıştı sonuç itibariyle. Beğenelim beğenmeyelim bir Amerikan başkanından daha üstün olduğu sosyal medya şirketlerinin ortaya çıktı. Tabii o sosyal medya şirketlerinin demokratlarla bağları olduğu da açık, herkesin bildiği bir şey. Bugün bu konuya bakacağız. Elon Musk tarafından Twitter'ın satın alınmasının yankıları ve üstelik de ifade özgürlüğü bakımından, hukuki bakımdan, insanlık bakımından anlamı nedir? Ne beklemek lazım? Gerçekten iddia ettiği gibi sonradan yasal çerçeve var dedi. Ona uygun davranmaktan bahsetti ama Avrupa Birliği'nden de ikaz geldi. Biz belirleriz bunun sınırını diye. Bunu teknolojiyi çok yakından takip eden Oda TV yazarı Onur Özersin'le konuşacağız. Kendisiyle bir kayıt yaparak vakti el vermediği için ikinci bölümde programda hemen o kaydı getireceğiz gündeme efendim. Bugün böyle Twitter odaklı bir gündem olacak programın ikinci yarısında. Başlamadan yine her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Türkiye'nin diğer bölgelerinden yine Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden ya da cep telefonu uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Bir de Telegram hesabımız var. Yine oradan da bizi dinlemeniz, izlemeniz mümkün. Videosu daha sonra yükleniyor. Tabii Avrupa'nın sansür ve karartması altında bir süre Telegram'a kaymıştı. YouTube yayınımız bu yüzden yok ama Telegram'dan kaçıranlar yine hem ses kaydını hem video kaydını dinleyebilir, izleyebilirler. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi saha haberleriyle birlikte başlayalım. Rusya Federasyonu ordusu Ukrayna'daki asker harekatla ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer Kiev'de. Epey bir zamandır aslında müzakere çerçevesi ortaya İstanbul'da konulmasıyla birlikte başkent üzerindeki kıskacı da hafifletmişti, gevşetmişti. Rusya Federasyonu tabii Ukrayna tarafı biz bileklerini büktük diye bunu aktarıyor. Ama Rusya haftalar sonra Kiev'e, Kiev'in dışındaki askeri hedefe tabii ki Artyom füze şirketinin üretim tesislerini hassas, yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu. Aynı zamanda Karadeniz'de konuşlu denizaltılardan da ilk defa kara hedeflerinin vurulduğu açıklaması geldi. Dizel denizaltıdan askeri hedefler vuruldu diye açıklama yapıldı. Yakıt depoları, demiryolu istasyonlarının birleşmesi, tabii lojistik hatlar burada, demilitarizasyon hedefi konulmuştu. Ukrayna ordusu hedefi oluyor Rusya Federasyonu'nun. Tahliyeler devam ediyor. Ukrayna tarafından da saldırılar var. Donetsk'teki petrol deposunun bombalandığı, Lugansk'a yönelik bombalamalar olduğu, hatta Rusya sınırındaki Bryansk bölgesinde yine bir federal güvenlik servisi tesisine havan topu ateşi açıldığı bilgileri geldi. Aşırı milliyetçiler Mariupol'deki Azovstal'da da sıkışmış halleri devam ediyor. Bir yandan kent içerisinde hayat normale dönüyor gibi geliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler var. İnsanlar sokakları süpürüyorlar. İşte yollardaki savaş, çatışmalardan kalma görüntüler ortadan yavaş yavaş kaldırılıyor. Diğer yandan işte gıda ürünleri ulaştırılıyor. Pazarlar kuruluyor. Ayrıca Kırım'da camilerde Herson bölgesi için yardım kampanyası başlatılmış. O bölgedeki dini yetkili müftü yardımcısı açıklamayı yapmış. Şimdi Azovstal'da bir grup neonazi Azak taburu unsuru devam ediyor. Tabii ne olacak? Bunların elde tuttuğu bir takım siviller var. O siviller nasıl çıkartılacak? Rehin aldıkları dile getiriliyor bu sivilleri. O henüz tam olarak bilinmiyor ve Kiev'in talimat vermesi isteniyor. Peskov açıklama yaptı. Azovstal diye çevirdiğimiz Azak demek zaten. Türkçe'de biz Azak diye kullanıyoruz. Buradaki siviller çıkabilir, askerler de silahlarını bırakmaları lazım. Müzakere konusu değil. Silahlarını bırakırlarsa can güvenlikleri korunacak. Putin bu konuda açıklama yaptı dedi Dmitri Peskov. Guterres BM Genel Sekreteri gitmişti Kiev'e, Moskova'dan sonra gitti ve burada Zelenski ile görüştü. Sivillerin tahliyesi meselesini gündeme taşıdı. Tabii Rusya Federasyonu çok sayıda insani koridor açtı ama koridordan çıkışlara izin verilmediği için çıkılamıyor. Dolayısıyla BM Genel Sekreteri Guterres ne dedi bilmiyorum Zelenski'ye ama talimat verin, askerleriniz zaten bir avuç artık yenilmişler, şimdi savaşabilirsiniz tabii ki son insana kadar ama sivilleri kullanmadan elde silahlı olanlar belki savaşmak isteyebilirler ya da başkomutanı onlara artık yenildiniz bir barış müzakere, çünkü genellikle insanlık böyle savaşırlar, bir taraf yenilince de mecburen barış yapılmak durumunda kalınır. Burada bir umut da yok, belki umut olsa anlayacağım. Hani etraftan başka bir ordu yetişiyor olsa, çevreleme falan olacak olsa, öyle bir şey de yok. Dolayısıyla neden sorusu çıkıyor. Tabii ki pek çok savaş tarihinde sıkışmış birlik sonuna kadar mücadele edebilir ama orada bir alternatif olması lazım. Burada öyle bir alternatif de yok. Dolayısıyla neden sorusu ortaya çıkıyor. Guterres herhalde talimatı verin de şuradaki siviller çıksın demiştir diye umalım ama tabii etkisiz bir genel sekreter olduğu için daha çok eleştiriye uğruyor. O da demiş ki yani ben bir kez daha tekrarlıyorum, bir tek amaç için çalışıyorum, medya için sıkıcıyım falan, böyle bir takım laf dolandırmış. Yeterince zaten sorunumuz var falan, insanların kurtuluşunu sağlamanın yolu falan gibi böyle bir tuhaf tuhaf şeyler söylemiş Guterres. Yani Zelenski'den artık yeter, burada kurtuluş şansı da yok, talimat verin de zavallı siviller kurtulsun dememiş efendim medyaya. Böyle de enteresan bir BM genel sekreteri var. Bu arada tabii yabancı askerler, Amerika'da bir özel askeri şirketin çalışanı, 22 yaşında Willie Joseph Cancel, Ukrayna'da öldürülmüş annesi duyurdu bunu, CNN'e yapmış açıklamayı. 60'tan fazla ülkeden 7000 paralı asker olduğunu söylüyor Rusya Federasyonu. Ayrıca Britanyalı Scott Sibley aynı şekilde başka paralı asker. Ya çok da küçük yaşları, böyle 22 yaşında, yazık günah, neden oraya gidiyor bilemiyorum. Ukrayna asıldı mı acaba, hangi hedef için, hangi amaç için, hangi ideolojik temelde böyle bir şeye atılmış, doğrusu bilemiyorum. Nikolayev sokaklarında da tabii yabancı paralı askerlerin olduğu söyleniyor. Ukrayna Başkanlık Danışmanı Arostovich açıklamalar yaptı ve pek çok askerin ailelerine artık bu bitti diye mesajlar yollamakta olduğunu söyledi. Bittiyse neden teslim olmuyorlar kardeşim? Yani hakikaten çok acayip. Ha, bitmedi bir kurtarma planları varsa onu anlayacağım ama böyle bir şey de yok ortada. Ve hala Mariupol'ü savunanlar değil de Azak taburu 2014 senesinden beri orada yaşayan Rus azınlığa etmedikleri eziyette kalmamış bu arada. Burada hatlar biraz karışıyor. Üzerindeki insanlar değil, toprağı savunuyorlar. O toprağın üzerinde yaşayan insanlardan nefret eden bir ideoloji var burada. Gerçekten karmaşık ama hani başka bir ülke diyeceksiniz. İşte %30 bir Rus nüfus var. Sovyetler Birliği tarihiyle birlikte okumak lazım. Aksi takdirde anlamak çok mümkün değil. Şimdi hal böyleyken Rusya'dan Amerika ve Polonya'nın Ukrayna'nın bir kısmının Polonya'nın kontrolüne geçmesi için planlar yaptığı yolunda açıklama gelmişti. Tabii orada Leh nüfus da var. Ukrayna karışık bir yer. Sadece onlardan oluşmuyor. Hatta Macarların falan da iddiaları var. Hakikaten bu ne kadar doğrudur bilemiyorum ama bunu Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin açıklamıştı. Dün aktarmıştım size. Bunun uyduruk olmadığını ve sağlam istihbarat bilgilerine dayandığını söyledi. Bu NATO ile beraber planları dedi. Ukrayna'nın batı bölgelerini içerecek, doğrudan Rusya ile karşı karşıya gelmeyecekler dedi. Polonya bu arada tabii oradaki en aktif ülke, Ukrayna'ya 200 T-72 tankı ve birkaç düzine BMP-1 göndermişler. Rusya tarafı bu silahları vurulacağını söylemişti. Bakalım sağda ne gibi değişiklik yapacak. Transnistria'yla ilgili de yine gelişmeler var. Burada da Ukrayna ordusunun, ayrıca Ukrayna medyasında açık açık yazıyorlar. Mesela gazeteci Dimitri Gordon söylemiş. Odessa bölgesi tehdit altında, o yüzden Transnistria'ya saldıralım demiş. Savaşı bölgeselleştirmek tabii bu. Enteresan olanı Amerika, Kanada, Bulgaristan, Fransa, İsrail, Britanya ve Almanya Transnistria'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini istemişler. Oradan da bir savaş çıkacak mı diye bakıyoruz. Bir yandan 9 Mayıs yaklaşıyor. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına diz çöktürdüğü, hep Rusluk Rusya üzerinden söyleniyor ama Sovyetler Birliği halkları demek gerekiyor. Sovyetler Birliği'ni oluşturanlar Nazi Almanya'sına diz çöktürdüler. Tabii ki kültürel olarak Ruslar baskın burada, dünyanın her yerinde görülebileceği üzere benzerlerinin. Kızıl Meydan'da şimdi tabii meşhur geçit töreni, burada zafer işareti Ukrayna harekatında kullanılan bu sembolü oluşturacak şekilde savaş uçakları, 11 bin birlik, hepsi bir adeta bir gövde gösterisi olacak. Hatta Rus kozmonotlar Oleg Artemyev ve Denis Matveyev uzaya da bu zafer bayrağını çıkartmış durumdalar. Böyle bir tabii 9 Mayıs heyecanı sarmış durumda. Vladimir Putin 9 Mayıs'ta ne diyecek, ne mesaj verecek, onu da göreceğiz. Ama tabii ki Sovyetler Birliği'ne nefretle ve bunu tabii Rus nefretiyle, Rusya nefretiyle yoğurmuş olan muhafazakar ülkelerde durum farklı. Polonya'da Auschwitz'le ilgili bir yürüyüş yapıldı, anma yürüyüşü, ama Auschwitz'ten Nazi soykırımından o insanları kurtaran da Sovyetler Birliği'nden başkası değildi. Bu vesileyle antisemitizm ve Rusofobiyi böyle bir şekilde paketliyorlar, sanki antisemitik de değillermiş gibi sunuyorlar. Çok acayip. Ukrayna'da Chernivtsi şehrinde Kızıl Ordu askerleri için dikilen anıtı yıkmış Ukrayna. Normal, onlar zaten direkt Nazilerin, neonazilerle ya da nazilerle işbirliği yapmış neonazilerin heykellerini dikiyorlar. Acayip olan tabii Finlandiya. Eski başkenti Turku'dan haber geldi. Burada bir Lenin heykeli var. O heykeli Ukrayna harekatını gerekçe göstererek Liberal Muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi belediye başkanı kaldırmış. Kaldırma kararı almış. Epey bir tartışma çıkmış. Tabii bu harekat öncesinde de bölünmenin sembolüymüş Lenin anıtı. Çok enteresan, çünkü şundan, yani bu Sovyet heykel tıraş tarafından Mihail Anikushin bu heykeli yapmış 1977'den beri Turku'da. Finlandiya eğer Vladimir İliç Lenin olmasaydı belki de bağımsız bir devlet olamayacaktı. Desteklemiş ulusların kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde Finlandiya'nın bağımsızlığını desteklemiş ve 1918 aralığında da Sovyetler Birliği Finlandiya'nın bağımsızlığını diğer ülkeler imtina ederken tanımıştı. Dolayısıyla herhalde belki de Finlandiya'da tıpkı Amerika'da olduğu gibi Amerika'dan dünyaya yayılan bu iptal kültürünün etkisi olsa gerek, tarihlerini bilmiyor olabilirler. Finlandiya'nın bağımsızlığında Lenin'in ve Lenin'le birlikte Sovyetler Birliği'nin oynadığı rolden bir haber olmuş olabilirler tabii ki. Evet, şimdi müzakerelerle ilgili yeni bir şey yok. Dmitri Peskov açıkladı bugün, İstanbul müzakereleri dün Putin'le Erdoğan telefon konuşması olmuştu ama bu daha çok takasla alakalıydı. Türkiye'de tutuklu takası Amerika ile Rusya arasında gerçekleşti. Uyuşturucu kaçakçılığı Liberya'da iddialarıyla kaçırılan pilot, Rus pilot Yaroshenko, ki işkence gördüğünü söylüyor. Çok profesyonel bir biçimde, çok acımasız bir biçimde Amerikalılardan. Trevor Reed'le, Amerikan vatandaşıyla takas edildi. Türkiye'de oldu takas. Dolayısıyla teşekkür telefonları açıldı. Ama müzakerelerde yeni bir şey olmadığı anlaşılıyor Peskov'un da söylediğinden. Soru soruluyor ve buna böyle cevap veriliyor. Sergey Lavrov'un Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la telefon görüşmesi var. Kolektif Batı tarafından kışkırtılan Ukrayna krizini ele almışlar ve küresel sonuçlarını ele almışlar. Suriye hükümetinin desteğinden ötürü minnettarlıklarını ifade etmiş Sergey Lavrov. Evet, İsveç hükümeti, bu arada Finlandiya'yı anlattık, Lenin'in hikayesini, İsveç hükümeti ise NATO'ya girmeye hazırlanıyor. Finlandiya ile beraber girecekler Haziran'da, böyle söylüyor, en azından liderlik böyle söylüyor. Anketlerde de desteğin fazla çıktığı söyleniyor. Tabii kamuoyunda siz medyanızla neyi nasıl tartışırsanız o şekilde yönlendirebilirsiniz elbette. Eğer bağımsız aydınlarınız tarafsız pozisyonu bozmakta bir çıkar görüyorlarsa, komşularla düşmanlık politikaları üzerinden bu işlerin devam etmesinde fayda görüyorlarsa ikna da edebilirler halklarını, ama tabii referandum düzenlenmekten sanki biraz çekiniyorlarmış gibi bir izlenim edindim ben. İsveç Başbakanı açıklama yapmış, Magdalena Andersson, kadın erkek bir şey fark etmiyor gördüğünüz gibi, perspektif önemli. Yani kötü bir fikir referandum yapmak. Niye kötü bir fikir? Anlayamadım doğrusu. Belki farklı sesler halkı ikna edecekler değil mi? Ama o kötü bir fikir demiş. Gerek yok, parlamento kararı yeterli demiş. uygun bir konu değil. Ulusal güvenliğimizle ilgili sır olarak kalması gereken bilgiler var. Ya o sırlar halkın çok çıkarına sırlar değilse diye aklıma düşüyor şimdi benim. Şimdi Amerika'da tabii Doğu Avrupa'yı full silahlandırıyor Amerika. Tayvan'ı Çin'e karşı, Doğu Avrupa'yı Rusya'ya karşı, Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla Amerikan silahı gitmesinin şartları gevşetecek bir yasa da çıkartıldı. Joe Biden dün Beyaz Saray'da çıktı, açıklama yaptı. 33 milyar dolar, milyon değil bakın, milyar dolar fon talep ediyor Kongre'den. İki yıldır büyük mücadele veriyorlar, bedeli ucuz değil dedi. Halbuki Minsk anlaşmasını uygulasalar Amerikalılara çok daha ucuza bu iş çıkacaktı ama Amerikan elitlerinin ve savunma sanayinin işine gelmedi herhalde, öyle demek lazım. Fon tükenmiş artık, Ukrayna'ya aktarılacak, öyle söyledi. 3 milyarı insani, 500 milyonu gıda üretimi yardımı, toplam 33 milyar dolar. Bunun çoğunluğu tabii ki askeri yardım. Ayrıca Rusya'ya yaptırımların genişletilmesi, Rus oligarklara yönelik onların hedef alınması yeniden. Zaten Rusya'nın varlıklarına Amerika öyle, yarın öbür gün bir ülke, yani şöyle aslında verdiği mesaj şu: herhangi bir bağımsız ülkeye Amerika ile ters düşerseniz sizi fena halde paralarlar mesajı veriyor. Bağımsız politika uygulayamazsınız. Amerika ne istiyorsa onu yapacaksınız. Yoksa sizin liderlerinizin, iş insanlarınızın hesaplarına canları istediği gibi el koyup başkalarına da verebilirler üstelik. Yani şimdi özel mülkiyet falan diyorsunuz ama onu da totaliter yönetim rejimlerde ağalığı kim yapıyorsa, padişahlığı, krallığı kim yapıyorsa o belirler nihayetinde. Yarın öbür gün Türk iş insanlarının hesaplarını, eğer Amerika ile birlikte hareket etmiyor da ters düşüyorsa çıkarları, ne olacak? El koyacak. Bu kadar basit, yaptıkları bu. Amerikan ekonomisinin tarihi zorluklardan geçtiği ama dirençli olmaya devam ettiğinde söylemiş Joe Biden. Tabii Avrupa'yı mahvettiler çünkü Amerika'yı. Amerika biraz daha yırtıyor ama tabii sıkıntı var. Yani Anthony Blinken Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde örneğin Kongre'ye, yani şu silah satışı işini de çok sıkı tutuyorsunuz, Türkiye, Hindistan filan biraz gevşetmeniz lazım demiş. Malum Türkiye hakkında Katsa yaptırımları, ki çok yumuşak. İşte savunma sanayi başkanı falan birkaç isme yaptırım uyguluyorlar. Yaptırım dediğimiz de bu yani. Hani Rusya ile filan kıyaslayacak bir yaptırım değil. Ama hani biz silah satamıyoruz. Hani öyle şeyler, engellemeler koyduğunuz için. Sonra oluşan boşluğu Rusya dolduruyor. Hindistan da aynı şekilde. Hindistan'a gerçi yapamıyorlar bir şey. Korkuyorlar Hindistan'da. Katsa'yı bile devreye sokamadılar. Kaç zamandır. Evet, İngiltere Doğu Avrupa'ya 8000 asker gönderecekmiş. Savunma Bakanı Ben Wallace Rusya'ya karşı nükleer savaşı bile göze almış bir isim. Hakikaten hem Dışişleri Bakanı Liz Truss'la birlikte hakikaten enteresan bir ikili oluşturuyorlar. En saldırgan, Britanya'nın en saldırgan yüzünü temsil eder hale geldiler. Şimdi ediyorlar ama ekonomide sıkıntılar var. Şimdi bir yandan gaz meselesi, bu hafta konuştuk. Polonya ve Bulgaristan'a gaz kesildi. Onlar üçüncü. Yine Rus gazı alıyorlar bu arada. Başka yerden alabilecekleri bir durum yok. Yani daha pahalıya. Almanya'ya giden gazın bir kısmını oraya geri yönlendiriyorlar filan. Tabii kesilecek bu. Öyle açıklama yapmıştı Gazprom. Bedava değil yani sonuç itibariyle. Almanya üzerinden gidecek. Akış bu şekilde devam ediyor. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Karelia Ninova açıklama yapmış. Şirketlerimiz Rus gazını geri istiyor demiş. Bakalım alabilecekler mi, göreceğiz. Avusturya'nın en büyük enerji şirketi aynı şekilde kontratlar uyarınca devam ediyor demiş ama Rus doğalgazının yerine başka kaynak koymak kısa vadede imkansız demiş. Yunanistan'da da Kostas Skrepkas yine ruble ile gaz alacaklarını duyurmuş. Zaten K tipi hesap diye benim uzmanlarla konuştuğumda bana izah ettikleri, Rusya'da ticarette kullanılan ikili bir hesap var. Euro yatırıyorsunuz, şak diye borsadan satın alıyorlar, rubleye çeviriyorlar. Böylece aldığınız gazın bedelini ödemiş oluyorsunuz. Hırsızlık yapmamış oluyorsunuz, çalmamış oluyorsunuz. Başkalarının kaynağı sonuçta sizin kaynağınız değil. Siz hem savaşacaksınız, düşmanlık yapacaksınız, hem de bedavaya gaz gelecek. Yani öyle şey olmaz tabii ki. Şimdi tabii zarar edenler var. McDonald's 127 milyon dolar zarar etmiş Rusya'daki operasyonları kapatınca. Mastercard 34 milyon dolar kaybetmiş. Yani olur tabii böyle şeyler. ExxonMobil Sahalin 1 projesinde mücbir sebep demiş. Yani mücbir sebep yüzünden petrol üretiminin azaltılması. Ama Hindistan bu arada Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Bakanlığı örneğin Rosneft'teki BP hisselerini satın almayı değerlendirmeye başlamış. Yani siz çıkarsanız başkaları da girebilir. Çinliler de aynı şekilde düşünüyorlar. Bu arada Rusya'nın Aeroflot şirketi İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlıyor. Turizm bakalım ne olacak? Eskisi kadar gelemez herhalde bu koşullar altında ama. Şimdi Rusya Merkez Bankası politika faizini 3 puan indirdi. %17'ye çıkartmışlardı, 14'e inmişler. Tabii bu ilk harekatın başında, Rusya'nın müdahalesinin başında ruble çok hızla, jet hızla değer kaybetmişti ama yavaş yavaş oturdu. Hatta savaş öncesinden, savaş dönemine baktığınızda oradan daha da iyi bir pozisyona 70 diye gördüm ben ama tam son dakika kontrolü yapmadım. Enflasyon yavaşladı, ruble güçlendi ve 2 puan falan indirim olur deniliyordu. 3 puan indirmişler. Moskova borsasında euro 2001, dolar 2000 yılındaki seviyesine gerilemiş durumda. Mart ayında, Mart sonlarında başlamıştı zaten bu. Hal böyleyken euro bölgesinde yeni enflasyon %7,5 ölçülmüş. Euro bölgesindeki enflasyon 19 ülkenin yer aldığı euro bölgesi. Bakıyoruz Nisan'da yeni bir rekor kırdı deniliyor. TÜFE %1,8 tahmin ediyorlarmış. 2,5 çıkmış. Enflasyonda aylık enflasyon, aylık bazda bunlar 2,7'den %3'e, aylık %2,5 çok fazla tabii hakikaten. Hele Avrupalılar için biz yüzlerle konuşuyoruz da. Fransa'da %36 enflasyon. Bu yılın oranı 36 yılın zirvesi %5,4, yanlış söyledim kusura bakmayın. Almanya'da 40 yılın zirvesinde %7,4 çıkmış ve deniliyor ki böyle giderse çift hanelere varabilir. Evet, Almanya'da aydınlardan yine Başbakan Scholz'a açık mektup var bu arada. Ukrayna'ya daha fazla ağır silah yollayıp nükleer bir savaşı çağırmayın diyorlar. Bu yayınlanmış tabii. Berlin Büyükelçisi Ukrayna'nın bu Stepan Bandera'nın mezarına çiçek koyup neonazilere selam çakan büyükelçi aydınları suçlamış. Kadın ve çocukları katil Putin'e teslim etmekle, tarihten ders almamakla. Yani tarihten nasıl? Şimdi destekledikleri banderistler zaten neonaziler. Açık nazi ideolojisi kendi desteklediği. Onlarla savaşmış olan, yani resmi tersine çeviriyor. Çok acayip bir şey. Üstelik de nüfusun %30'u Ruslardan oluşuyor ve bu banderistler onlardan nefret ediyorlar. Asıl kadın ve çocukları kim öldürüyor? Onu çok merak ediyorum. Çünkü Ukrayna ordusu rastgele fırlatıyor füzeleri. Hiç nereye gelirse, kimin kafasına düşerse. Anlatabiliyor muyum? Yani gördüğüm kadarıyla savaşı kınayabilirsiniz. Ben de hiç hoşlanmıyorum bu olup bitenlerden ama en azından askeri tesislerin vurulduğu, bir taraf askeri tesisleri vuruyor, öbürü istediği gibi savuruyor her yeri. Sonra bir de üstelik böyle açıklamalar yapıyorlar. Çok enteresan hakikaten. Almanya'da büyük tartışmalar devam ediyor ama sonuç itibariyle ağır silah sevkiyatını militarist yeşiller ve hür demokratlar ve muhafazakarlar da Merkel döneminde Minsk anlaşmalarını falan unuttular. Zaten transatlantikçi bir lider seçildi başlarına muhafazakar partinin, Friedrich Merz. O da destek veriyor ağır silah verilmesine. AfD bir tek itiraz etmiş. Bunun bir savaşa katılım bildirisi olduğunu söylemiş. Daha bu savaşa karışmama yanlısı AfD çıktı. Kim aşırı sağ, kim değil, bir, yani kim sol, kim sağ, her şey biraz karıştı aslında dünyada. Hakikaten çok enteresan. Sol parti de eleştirmiş bu ağır silah verme kararını. Scholz tabii asıl derdi ekonomi Scholz'un. Hakikaten bu işi, krizi yürütemiyor bu baskı altında. Koalisyonu çökecek aslında. O da koalisyonu kurtarmaya çalışıyor ama bir yandan da kendisinin şikayet ettiği gibi bir savaş koşulları oluşuyor bu adımlarla. Gaz alımı devam edecek demiş. Japonya'yı ziyaret ediyordu. Ekonomik açıdan çok ciddi sonuçları olur bizim için. Bunu kabul etmek lazım. ABD dahil enerji ihracatçısı ortaklarımızla yakın işbirliğinde karar verilecek. Çok pahalıya patlayacak Almanya'ya. Yani Rusya ile enerji işbirliğini çöpe atmak lafta kolay ama onun yerine ikame edecekleri o kadar ucuza gelecek. Üstelik bir de Polonya Avrupa'nın başına bir başka sığınmacı belası açıyor. Türkiye'ye habire para ödüyorlardı ama çok da tabii Ankara yeterli bulmuyordu. Hep bunları konuşuyorduk. Şimdi bile Polonya çıktı. Polonya Başbakanı Morawiecki demiş ki göç dalgasında Türkiye'ye o kadar para verdiniz. Biz de bu kadar Ukraynalıyı aldık. Bize de para vereceksiniz. 2,5 milyon mülteciye kalplerimizi açtık biz. Bedava değil. Avrupa Birliği ödeyecek, bastıracak parasını. Başka çaresi yok. Adil muamele talep ediyoruz demiş. Ayrıca Polonya'nın muhafazakar başbakanı bir de SPD'li Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'e Rusya ile işbirliği yaptınız böyle oldu. Ya işbirliği yapmayıp ne yapsın, savaşacak mısın, işgal mi etmek istiyorsun, nedir senin alternatif sunduğun proje diye soran bir gazeteci olmadığı için böyle yüksek perdeden atıyorlar. Ülkeler birbirleriyle iyi ilişkiler kurarlar, enerji işbirliği yaparlar, ticaret yaparlar. Böyle olur barış yani. Aksi takdirde bu laflar işte ancak bir koyu muhafazakar, koyu katolik bir sağcının söyleyebileceği lafları söylemiş. Nedir alternatifin senin diye kimse sormuyor ama. Evet, ve Hollanda'da rapor, Güvenlik İstihbarat Dairesi rapor, aşırı sağcı grupların terör saldırısı ihtimali artıyormuş. Daha Avrupa aşırı sağcılık görecek bence. Çok mümkün yani. Evet, gelelim Türk dış politikasına. Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı. Bekleniyordu. Kaşıkçı dosyası istediği gibi ya da iade edildi. Bütün edilen laflar, ses kayıtları, İstanbul'da 2018'de Cemal Kaşıkçı'nın ölümü, daha sonra bedeninin parçalara ayrılması vesaire, bunlar hepsi rafa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı hem umre ziyareti yaptı, hem Suudi kralıyla, hem Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la bir araya geldi. İlişkilerin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her alanda geçmiştekinin de ötesine taşınacağına olan inancını dile getirdi. Pek çok proje saydı. Sağlık, enerji, gıda güvenliği. Neyi kastettiğini tam anlayamadım. Yani Suudi Arabistan Türkiye'de yeni bir şeyler mi özelleştirilecek? Suudi Arabistan onları alacak mı? Yine bizim olmaktan çıkıp Katar'ın olduğu gibi Suudi Arabistan'ın mı olacak? Nasıl bir işbirliği olacak bunlar? Tam olarak bilemedim. İş insanlarına tabii orada fırsatların çıkması iyi bir şey olur. Katılıyorum ona. Evet, Cumhurbaşkanı'nın iki gün sürecek ziyareti dün akşam başlamıştı. Tam ne zaman dönecek bilmiyorum. Haftaya biraz daha bu tartışmaları özetleyeceğim. Ermenistan'la normalleşme görüşmeleri 3 Mayıs'ta Viyana'da başlıyor. Yunanistan'la ise sıkıntılar var. Hem bir tatbikat, NATO'nun hava tatbikatına Türkiye'nin katılmasını istememiş Yunanistan. Hem de güvenlik kaynakları Türkiye'den 3 günde 30 kez Türk hava sahasını Yunanistan'ın ihlal ettiğini iddia etmişler. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sert açıklama yaptı. Defalarca ihlal edilmiştir. Gerginliği Yunanistan başlatıyor, bu olayların tekrarlanmaması gerekiyor diye açıklama yaptı. Bir gerginlik başlığı da Almanya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Gezi davası ve Kavala'ya verilen ağır müebbet ceza sert bir dille eleştirilmiş. Avrupa Konseyi üyesi olduğu Türkiye'nin anımsatılmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması gerektiği anımsatılmış ve Dışişleri Bakanı Almanya'nın Baerbock, Türkiye'yi serbest bırakmak zorunda demiş, bağlayıcı bir şey demiş. Cumhurbaşkanı Avrupa'yı ilgilendirmez İnsan Hakları Mahkemesi'ni demişti ama anayasada, o zaman anayasadan çıkartmak lazım, enteresan. Ve son olarak Kabil Havaalanı işletmesi Katar'la Türkiye birlikte yapacak deniliyordu. Hatta başka havaalanları da var. Mezar-ı Şerif, Host, Herat, Kandahar. Ama gerilim çıkmış. Bir Taliban yetkilisi rivayet o ki güvenliği üstlenme konusunda Taliban ısrar ediyor ve siz sadece bize destek için geliyorsunuz. Güvenlik uzmanları topraklarımızda yabancı birlikler ve güvenlik uzmanlarının bulunması kabul edilemez demişler. Dikkat çekici bir gelişme. Evet efendim, şimdi birazdan Amerikalı teknoloji devleri Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, ifade özgürlüğü tartışmaları, hepsini konuştuk Onur Özersin'le. Kısa süre önce kayıt yaptık, başta söylemiştim. Şimdi sözü kayda bırakıyorum.
Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan, Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Oda TV'deki yazılarından tanıdığımız Onur Özersin var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim Ceyda Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok dikkat çekici bir konu bu hafta tartıştık. Bütün sosyal medya çalkalandı aslında. Twitter'la ilgili tam da Batı medyasının ifade basın özgürlüklerini tartıştığımız bir dönemde çok sansasyonel bir isim. Dünyada malum böyle sansasyonel isimler var uzun süredir. Elon Musk, Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su. Twitter'ı satın aldı. Şimdi tabii Twitter hayat neredeyse artık diplomasi, dünya işleri Twitter'dan dönüyor. Dijital platformlar, bunlardaki tekelleşme, özgürlükle yola koyuldular fakat sonra pek çok sıkıntı çıktı. Şimdi Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Alırken de çok iddialı şeyler söyledi. Önce şunu sorarak başlamak istiyorum. Elon Musk'ın Twitter'ı almasını nasıl okumalıyız? Ne anlam ifade ediyor?
Şimdi şöyle ben ilk baştan anlatayım. İlk başta Elon Musk geçen ay bir anket yaptı Twitter'da kendi hesabından. Bu ankete de şöyle bir not düşmüş sonuna. Bu anketin ciddi sonuçları olacak, ona göre cevap verin diye. Sorusu şöyleydi, demokrasinin en temel prensiplerinden biri ifade özgürlüğüdür. Peki Twitter'ın ifade özgürlüğüne bağlı olduğunu, buna uyduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru sordu. Buna 2 milyondan fazla bir cevap geldi ve %70 hayır oyu çıktı. Yani bu yaptığı ankette. Bundan bir hafta kadar sonrasında, yani bu ayın başında, sonradan Elon Musk'ın Twitter'ın %9 hissesini satın aldığı ortaya çıktı. Buna da 3 milyar dolara yakın bir para vermişti. Zaten ondan sonra çok şiddetli tepkiler gelmeye başladı. Ve Elon Musk satın aldıktan sonra yönetim kuruluna girmek istediğini de belirtti tabii ki. Buna daha hisse sahipleri, diğer hisse sahipleri karşı çıktılar. Ondan sonra Amerika'daki medyadan birçok böyle tepkiler geldi. Tabii bunun sebebi şu. Şimdi zaten iki tane büyük şu anda sosyal medya şirketi var. Bir Facebook var, bir de Twitter var. İkisi en fazla kullanılan onlar. Bu ikisi de, yani artık bu biliniyor çok açıkça. İkisi de demokratların taraftarlığını yapıyorlar. Bunların sahipleri de, çalışanları da öyle hatta. Elon Musk da demokrat, yani cumhuriyetçi olduğunu söylemesi de demokratları tasvip etmediği belli olan bir kişi. Ve zaten daha önceden de Amerika'daki finans çevredeyiz de Wall Street'te birçok sorun yaşamıştı Elon Musk. Yani bu tabii Wall Street'te tabii demokratlara destek verdiği için genelde. Daha önce böyle sorunlar olmuştu, o yüzden çok aşırı tepkiler geldi. Mesela evet. Elon Musk'ın bir yazı özellikle çok ilginçti. Bloomberg'te bir yazı çıktı ve Elon Musk'ın Twitter satın almasını Orta Çağ'da barbarların gelip insanların mallarına el koymasıyla benzeştirildi. Yani bu kadar ileri seviyede eleştiriler geldi. Evet. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Bu eleştirilerden sonra Twitter'ın tamamını almadan bir gün öncesinde sanırım Elon Musk barbarlar kapınıza kadar geldi diye bir mesaj attı Twitter'dan. Ondan sonra onun ertesi günü Twitter'ın tamamını aldığı ortaya çıktı ve Twitter'ları kabul etmiş. Esasında Twitter'ın kurucusu Mark Dorsey bunu tepkiyle karşılamadı. Yani bunu tepki göstermedi ama diğer hissedarlar tepki göstermişti Twitter'ın diğer sahipleri.
Evet. Çok iddialı, tabii çok iddialı ifade özgürlüğünde, ama bir de şöyle acayip bir kavram ortaya çıktı. Çok acayip geliyor tabii bütün bunlar. İfade özgürlüğü mutlakçı ifade özgürlüğü gibi böyle bir kavramsallaştırma ortaya çıktı. Şimdi tabii biz Batı'dan hep düşünce, basın, ifade özgürlüğü kavramlarını işiterek hep Türkiye ile ilgili meselelerde baktığımız için birdenbire mutlakçı ifade özgürlüğü diye bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz filan. Avrupa Birliği'nden de uyarılar geldi hemen. Elon Musk çok çabuk, şimdi çok tartışılıyor tabii, Elon Musk'tan ifade özgürlüğü beklenebilir mi diye tartışılıyor. Hemen yasaları ve hukuku kastettiğini söyledi kendisi. Bir şey değiştirecek mi, ne dersin? Tabii tekelleşme çağında patron değişince ne değişir? Hakikaten bir de öyle bir sıkıntı var. Ve ülkesine göre de değişiyor. Amerika bu işlerin direksiyonunda oturuyor. Elon Musk fark eder mi? Nasıl bir öngörüde bulunursun?
Evet, o verdiğiniz örnek en çarpıcı olanıydı. Avrupa Birliği komisyonu üyesinin Elon Musk'ın artık Twitter bundan sonra ifade özgürlüğüne önem veren ve tüm siyasette tüm tarafları eşit olarak davranacak, bir taraf tutmayacak bundan sonra açıklamasına Avrupa Birliği'nden tepki gerçekten çok ilginçti. Yani bizim burada bizim kurallarımız geçer Avrupa'da. Sen böyle ifade özgürlüğü diyerek her şeye yer veremezsin platformunda, yoksa biz sana ceza veririz, bize uymak zorundasın gibi bir tepki gelmişti Avrupa Birliği'nden. Hatta Elon Musk da buna işte bu ifade özgürlüğünden korkanların bu aşırı tepkisi de dikkate değer diye bir cevap yazdı Twitter'dan. Şimdi şöyle bir durum var. Elon Musk'ın açıklamasında esasında en önemli şeyler bu ifade özgürlüğünden ve tarafsızlıktan başka Twitter'da kullanılan algoritmanın açık kaynak kodlu olacağını söyledi bundan sonra. Bu çok önemli bir nokta. Onu kısaca anlatırsam mesela Twitter'da bu tabii Facebook'ta da var tabii ki. Aynı şekilde Google'da da var. Bu bütün teknoloji şirketlerinde bizim kullandığımız her internet sitesinde var. Şimdi bu algoritma ne yapıyor mesela, örneğin? Twitter'da siz bir arama kısmından bir kelime yazdığınız zaman birinin bir konu hakkında, bu sizin karşınıza gelen mesajların hangi mesajlar olacağı, onların hangi sırayla geleceğini bir yazılım algoritması karar veriyor. Bu kişiden kişiye de değişiyor. Mesela siz aynı kelimeyi arıyorsunuz, size farklı sırada gösteriyor. Ben aynı kelimeyi ararsam bana farklı sırada gösteriyor. Ve bunun algoritmanın kriterlerini biz bilmiyoruz. Çünkü kapalı kaynak oldu şu anda yazılımı. Yani bu hangi kriterlere göre yapıyor belli değil. Mesela Elon Musk çok önemli bir şey daha söyledi. Gizli engellemeyi kaldıracağım dedi. Gizli engelleme de şöyle bir şey. Mesela biliyorsunuz açıkça engelleme ilk defa bu geçen Amerikan seçiminde oldu. Yani Amerikan Başkanı Donald Trump dahil birçok cumhuriyetçi gazetecinin işte veya bireylerin hesapları engellendi ilk defa açıkça. Bu ilk defa olmuştu böyle bir olay.
Evet.
Bu ikinci defa da bu Ukrayna Savaşı'nda gördük. Yani Rusya devletine ait her şey, hatta Rusya'nın bütün medya kuruluşları daha artık daha organize bir şekilde, hatta Rus kültürü de dahil her şey engellendi. Twitter'da ve Facebook'ta da öyle, diğer medya şirketlerinde de öyle. Şimdi Elon Musk'ın söylediği bu gizli engellemesi çok daha sinsi bir şekilde yapılıyor. Bunu işte bu Twitter'ın algoritması yapıyor. O şöyle. Mesela siz bir mesaj yazdınız veya bir makaleye link verdiniz ve bunu yayınladınız. Bu böyle engellenmiş gibi görünmüyor hesabınız. Ama bu arama sonuçlarında çıkmıyor. Sizin mesajınız, hatta sizi takip eden insanların listesine de düşmüyor mesajınız. Yani siz engellenmemiş gibi görüyorsunuz ama esasında engelliyor sizi algoritma. Yani o verdiğiniz makale linkinin yayılmasını engelliyor. Elon Musk bunu açık kaynak kodu yaparsa bu sefer internet sitesinde yayınlanacak o kod ve böyle bir şey yaptığı zaman bilgisayar yazılımını anlayan herkes böyle bir ayrım yaptığını görebilecek. Yani bu şeffaflık esasında şeyi getiriyor. Yani bunun yapılmasını engelliyor. Tabii ki şeffaf olduğu için. Çünkü eğer yaparlarsa görebiliyor çünkü herkes yani. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yani şöyle söyleyeyim ben. Bu ilk başta bu Amerika'daki örnekte cumhuriyetçilerin işte yasaklanması, Donald Trump dahil. Ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın böyle bir engele maruz kalması. Bunda şöyle bir şey var esasında. İnsanları, yani Amerika'daki cumhuriyetçi veya demokrat olsun veya Ukrayna Savaşı'nda Rusya'yı argümanlarını desteklesin veya desteklemesin. Esasında burada bütün bu muhalifelerin şöyle bir şey gözden kaçılıyor şu nokta. Esasında böyle engelleme veya gizli olarak engelleme, biraz önce anlattığım gibi, insanların esasında eleştirme hakkını elinden alıyor. Çünkü karşı tarafın argümanlarını duyamıyorsunuz. Ne dediğini duyamıyorsunuz. Tamamen çünkü varlığını ortadan kaldırıyorlar. Bu da doğru dürüst bir eleştiri getirmenizi engelliyor. Yani burada bize şöyle bir mesaj veriyor. İşte biz hakimiz. Burayı biz yönetiriz. Biz bu karşı fikri yok ediyoruz. Siz bizim dediğimizi düşüneceksiniz. Geriye ne kalıyor? Yani sadece bilgi olmadan, doğru dürüst düzgün bir eleştiri getirmeden sadece hakaret ve lanet etmek alıyor. Histerik bir şekilde. Başka bir hiçbir insanlara başka seçenek sunulmuyor. Yani evet. Hukuk terminolojisinde gerçekten bu yargısız infaz oluyor, bu engelleme. Yargısız infazdan sonra da hiçbir bilgi almadan doğru dürüst, yani karşı tarafın da iki tarafın da bilgisine sahip olmadan bizim yargıya sahip olamıyoruz bu şekilde tabii ki. Düzgün bir fikir oluşturamıyoruz.
Evet. Geçen hafta Medya Araştırma Merkezi, bu Virginia merkezli bir Amerikan içerik analizi izleme grubu Biden'a yönelik büyük Big Tech dedikleri bu teknoloji devlerinin Biden'a yönelik eleştirileri 2 yıl içerisinde 646 kere yasakladığı, sansürlediği daha doğrusu. Ben daha fazla olduğunu düşünüyorum gerçi ama yani hakikaten ya silmişler ya sansürlemişler. Bu Ukrayna krizi meselesinde bir Sputnik'te de bir sansür karartma, tabii bunlar devletlerin kontrolü altında yapılan karartma kararlarıydı ama biraz da devletlerle ilişkilerini gördük herhalde, değil mi? Yani büyük teknoloji şirketleri hangi ülkede konuşuluyorsa o ülkelerin devletlerinin kararlarını da uyguladığını gördük. Elon Musk bunu aşabilir mi diye merak ediyorum doğrusu ben.
Tabii bu sorunun cevabını vermek çok zor. Yani zaman geçtikçe bunu anlarız, görürüz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece o Twitter algoritmasının açık kaynak kodlu yapması, yani artık talep etsizdi devletler bir sansür yapmasını, bunu engeller. Çünkü insanlar eğer böyle bir sansür veya gizli engelleme yaparlar, anlarlar kodlara bakarak. Yani bunun önünde bir çözüm olur. Yani böyle bir talep bile gelse devletlerden, ben bunu yapamam çünkü benim kodlarım şeffaf, ben bunu bu şekilde modifiye edemem diye bir cevap verebilir yani. Öyle bir çözüm getirir en azından. O yüzden bu çok önemli bir konu. Yani bakalım zamanla göreceğiz nasıl bir...
Göreceğiz bunu. Musk'ın da tabii biraz enteresan bir karakteri var. Yani dün İşte Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım diye bir çıkış yapınca biraz böyle evet. Trumpvari bir karakter tabii yani. Gerçi ben de bu sayede öğrendim. Hakikaten bilmiyordum. Kolanın içinde hakikaten varmış biraz bir şeyler galiba. Trump dönmüyor ama yani Elon Musk'la. Bir hayatımızda bir yenilik getirecek mi? Bu yani algoritmaların dışında bir farklılık bekliyor musun? Twitter sahibi olunca.
Şöyle söyleyeyim, yan bir bilgi olarak verirsem, esasında bu aralar, yani çok kısa bir süre önce Trump'ın kurduğu yeni sosyal medya şirketi var. Şu anda hatta mobil uygulamalarda Amerika'da birinci sırada en çok indirilen mobil uygulamalarda. Bu sanki bana şey gibi de uyandırıyor. Tabii bu bir spekülasyon, bunu bilemeyiz ama sanki bir sonraki seçimlerde cumhuriyetçiler, bu geçen seçimdeki gibi, bu çünkü çok ani gerçekleşti. Yani kimse beklemiyordu Amerikan başkanının bile hesabını engelleyeceği falan sosyal medyada. Sanırım bir sonraki seçime bir yatırım gibi geliyor bana. Çünkü Trump'ın kendi sosyal medya şirketini kurması, Solution diye bir isim vermişler. Ve en çok indirilen uygulama şu anda Amerika'da. Sonra Twitter'ın el değiştirmesi, yani demokratları desteklemeyen birinin, en azından öyle diyeyim. Yani açıkçası cumhuriyetçi olduğunu söylemese bile, demokratları desteklemeyen Elon Musk'ın satın alması, bu Amerika'daki bir sonraki seçim için sosyal medyayı kontrol amaçlı bir ön alma gibi bir olabilir. Öyle bir durum da söz konusu.
Bunu da dikkate almak gerekiyor yani sonunda.
Evet. Yani geçen seçimde uğradıkları duruma uğramamak için, yani bütün sosyal medya organlarından engellenme gibi bir duruma uğramamak için sanırım bir ön alıyorlar yani. Öyle gibi görünüyor bir sonraki seçime dair.
Büyük bir itibar kaybı oldu tabii. Mesela Irak Savaşı'ndaki DEMA silahları yalanlarını aslında ilk deşifre etmiş isimlerden birisi Scott Ritter, Amerikalı eski deniz piyadesi asker, subay. başta olmak üzere önde gelen muhalif kişilikleri Twitter'dan alenen sürgün ettiler, gönderdiler. Yani hesapları kapattılar ve hatta avlamaya başladılar tek tek. Bu hesaplar geri döner mi? Yani burada tabii liberallerin özgürlük, ifade özgürlüğü anlatısı çok ciddi darbe aldı elbette ama kısa vadede yani Amerikan seçimlerinin dışında dünyada bir bekleme, bir şeyler beklemek mümkün olabilir mi? Ne dersin, senin görüşün ne?
Tabii o dediğinize katılıyorum. Yani kesinlikle bir güven erozyonu oldu bütün dünyada insanların bu sosyal medya devlerine karşı. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki bunda bir hükümetin yani Amerika'daki hükümetin bir müdahalesi olduğu açık. Yani bunu sosyal medya şirketleri kendi kendilerine böyle bir önlemler, eylemleri yaptıklarını iddia ediyorlar ama yani muhtemelen hükümetten birileri bir ikna çabasına evet. gelişiyor. En azından öyle söyleyeyim bunları yapmaları için. Ya Elon Musk Twitter'ın artık tarafsız olacağını söylediğine göre bu hesapların tekrardan açılması mümkün. Hatta cumhuriyetçilere ait de belki Donald Trump gelmeyeceğini söyledi artık. Çünkü yeni kurdukları kendi sosyal medyasında olacağını evet. söyledi ama diğer cumhuriyetçilerin ve diğer bütün görüşlerin daha önceden kapanan hesapların tekrar açılması mümkün. Bunu bekliyorum. Hatta zaten demokratlar bundan korkuyorlar. Öyle de söyleyeyim. Medyada bazıları bazı Amerikan televizyon kanalı spikerler işte artık Elon Musk ifade özgürlüğü diyor ama hangi ifade özgürlüğü? Heteroseksüel beyaz erkeklerin ifade özgürlüğü mü diye bir yorumlar getirdi. Bu daha önceden kapatılan hesaplar açılacak mı diye böyle korkarak hatta bu şekilde yorumlar yaptılar. Yani o dediğimiz evet. bekleniyor. Hesaplar tekrardan açılabilir daha önceden kapanan hesaplar.
Evet. Hep beraber göreceğiz. Çok çok teşekkür evet. ediyorum değerlendirme için. Dijital alemi de daha fazla tartışmak lazım. Çok teşekkürler. Yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Tekrar yorumlamak üzere diyorum.
Tamam, ben teşekkür ederim Ceyda. İyi günler, iyi günler.
Teşekkürler. Evet, Onur Özersin'le konuştuk. Oda TV yazarı, Oda TV'deki yazılarıyla takip, bu teknoloji dünyasını da takip ediyor yakından kendisi. Bu haftayı böyle teknoloji gündemiyle kapatalım istedim. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.
Bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçların insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha